Aydım 18, Namusçular, Kemal Tahir, sayfa 282. Hacı Abdullah İstanbul diye belki 10 defa anlattığı bu hikayenin bir yerinde mutlaka bu felsefeye girer, tane tane, kocaman ve alnı açık kafasına pek yaraşan bir ağırlıkla, yarı atasözü, yarı koca karı şikayetine benzeyen sözleri sarf ederdi. Ve sıra asıl anlatmak istediği yere geldiği için sesini biraz alçaltırdı. Babamı vuranlardan biri Vahap derler bir adam. 3 ay sonra mahpusa düştü. 3. gün kapıya bir çocuk gelmiş. 1 tava 2 karpuz getirmiş. Vahap'a verilecek deyip savuşmuş. Tavadaki eti 8 arkadaş yemişler. Yarım saat sonra başlamışlar feryada. Döşemeleri sökecekler. Kendini yere vuran hangisi, göğsünü karnını çırmalayan hangisi? Bereket arkadaşlar sarımsaklı yoğurt yetiştirmişler, doktor koşmuş, bunları hastaneye kavuşturun demiş. Anladın mı işi? Tavaya ağı koymuşlar, şimdi geçti gitti. Karı beye sorarım da benim haberim yok diye yemin eder. Lakin benim yüreğim hala şüphede. Rahmetlinin acısıyla karı bey cehennemi göze aldı besbelli. Malum ya, adam zehirleyen doğru cehenneme gider. Katillik fena bir zanaat ama silahla yaparsan belki affolur. Ben hocalarından işittim, zehirin affı mazereti yokmuş. Yallah gayya kuyusuna. Vahap zehirden kurtuldu, yalnız saçları döküldü. 15 günde delikanlı herif ihtiyar oluvermiş. Mahpushaneye geldikten 3 ay sonra bir akşam ezanında 7 arkadaş cümle kapısını basmışlar. Kapının önünde bir tahta parmaklık varmış. Avluda gezerlerken parmaklığı duvara bağlayan çivileri gizliden gizliye gevşetmişler. Tam akşam vakti hoca Allahu Ekber der demez bunlar da narayı vurmuşlar. Parmaklığı nöbetçi jandarmanın üstüne devirmişler. Birisi af geldi arkadaşlar diye bağırmış. O zaman da mahpus dolu 700 mevcut varmış. Yarısı dağılmış. Alacakaranlıkta silahlar atılmaya başladı. Biz Kürt bastı diye korktuk. Neden sonra mahallenin büyükleri mahpus boşanmış dediler. Anam hey Allah hey Allah diye dizlerini dövüyor. Bizim Malatya'nın bir adeti var. Şehir uşağı kaçar da bir eve girerse mutlaka saklarlar. Sonra bağdan bağa geçer gider. Silah sesleri Sivas caddesine doğru gidiyor. Her taraf Allah vermesin karıştı. Vahap'ın kaçıp kaçmadığını sabaha kadar öğrenemedik. Sabahleyin birisi anama müjde getirdi. 300'e yakın mahpus kaçmış. Kimi kurtulmuş, kimi yakalanmış. İçlerinde yalnız Vahap'ı vurmuşlar. Ölüsü hükümet dairesinin önünde yatıyormuş. Bizim karı bey müjdeyi getirene boynundan 2 altın koparıp bahşiş verdi. İbrahim'le beni önüne kattı. O sırada ben 8 yaşındayım. İbrahim 10 yaşında var yok. Biz işin farkında değiliz. Anam deliye dönmüş. Yürüyün, yürüyün evlatlarım diye hırıl hırıl soluyor. Biz küçüğüz, koşuyoruz. Karı hala arkamızdan itekliyor. Yürüyün, aman çabuk. Hükümet dairesini kalabalık çevirmiş. Toprak atsan yere düşmez. Anam bize öğretti, heriflerin arasından geçtik. Ölüyü kaldırımın üzerine yatırmışlar. Kan içinde bir ölü. Üstüne koştuk, polis Rıza Efendi bizi önledi. İbrahim'e bir tokat attı, korktuk. Anamız bir kere bağırdı, gene koştuk. Bu sefer bir tokatla ben yedim. Karı bey yeniden seslendi. Biz ölüye koşarız, polis şamarlar, millet ağladı beyim. Hitamında bırak çocukları diye polisin üstüne yürüdüler. Rıza Efendi kenara çekiliverdi. İbrahim'le beraber leşe yaklaştık. Parmaklarımızı yarasına basıp birer lokma kan emdik. Anam eve gelince bir danamız vardı, onu kurban kesti. Sen karı beyi sakın öyle belleme. Bizim mahpusluğumuz yıktı fıkarayı. Bak beyim, karı millete erkek kısmından yürekli oluyor. O yürekle bir de elleri silah tutsa, dünyada adam bırakmaz, öldürürler. Hey karı millete! Hacı Abdullah son günlerde büyük bir keder sarmıştı. Her taraftan adı çağrılıyormuş, hangisine cevap vereceğini, nereye koşacağını şaşırmış gibi bunalmış ve usanmış bir hali vardı. Yemekten de kesilmişti. Burnunu karıştırarak volta vuruyordu. Gece bir müddet çalıştıktan sonra İstanbullu da yanına gitti. Beraber gidip gelmeye başladılar. Mahpushanede volta denilen gidip gelmeye yürümek denemez. Adımlar gittikçe küçülüp azalır. Nihayet söz bittiği zaman voltacılar 4-5 adımlık bir mesafede dönüp dolaşmakta olduklarını fark ederler. İstanbullu hesabı pekala bildiği halde yavaşça sordu. Hacı, ne kaldı? 15 gün. Cezayı öldürdün. Hayır, ceza bizi öldürdü. Aldırma, olmuş işin kötüsü olmaz. Dışarıda olsam bu 12 seneyi yaşayacaktın. Yaşayacaktım, biz süründük, başımda saç kalmadı. Sen şu istilayı yazmadın. Kolay, yazarız. Yazıver, bakalım kaç gün kazanacağız. Ben 3 gün yazacağım, yutturursak ne âlâ. 3 gün kazanırsak 12 kalacak, 12 gün. Bak beyim, bu 12 gün 12 seneye değdi. Aldırma, kendini avutmaya çalış. Adam kendini nasıl avutur, cigarayı bile canım istemiyor. Yemek yesem doymuyorum, yemesem acıkmıyorum. Yatıyorum, uyku uykuya benzemez. Ben uyusam da dinlenemiyorum. Dışarıdan korkuyorum bey. Ne gibi dersen beni anadan üryan hükümet meydanına bırakacaklar sanıyorum. Bir kere şu pantolon meselesi canımı sıkıyor. Pantolon meselesi diye bir mesele yok, uzatma. Nasıl yok, senin aklına gittik de pantolon yaptırdık. Fena mı oldu? Pek fena oldu, ben ömrümde pantolon giymedim ki. Hacı Abdullah pişman pişman başını salladı. Pantolon, ya biz pantolonlarla alay ederdik. Şimdi de biraz seninle alay etsinler. Parayla değil, sırayla. İyi ama senin eski arkadaşlarından hiçbirisi artık şalvar giymiyor. Kim alay edecek? Orası öyle. İstidayı nasıl yazacaksın? Diyeceğim ki, ben bu cürmü 931 senesinin Cumhuriyet Bayramı akşamı işledim. 3 gün tatil olduğundan tevkif müzekkeresi bayram sonu yazılmış, tarihi de yanlış atılmış. Gerek polise gerek hastaneye sorun diyeceğiz. Biraz acıklı yaz, 12 senedir yatıp, aftan istifade ettirilmeyip ve asli cezaevine gitmeyerek artık sen bilirsin. Ben bilirim, istida kısmının acıklı yerini kimse okumaz. Okumasın. Gene sen öyle yaz. Baş üstüne. Yahu deli olacağım. Bizi aftan nasıl istifade ettirmediler? Kabahat müdde-i umumide. Düşman tarafından para yedi, bize kıydı. 5 sene evvel çıkacaktık. 5 sene çok ceza beyim. Çok ceza. Lakin müdde-i umumi para yedi denilemez. Senin sabıkan varmış. Sabıka var olmaya var. Sabıka var ama idare etmek de var. Nasıl idare etsin? Ölen herifin babası takip ediyor. Asıl kabahat asri cezaevine gitmemekte. O kabahat de Kari Bey'in. Geldi ağladı. O sıralar 937'de asri cezaevini bilen de yok. Kömür ocağına gideceksin. Ayağından yerin dibine zincirle seni bağlayacaklar. Artık güven ki güneşe çıkacağım diye. Kaybolduğum bir gün beni yazılarda doktora yalvararak işe yaramaz diye rapor aldık. Almaz mısınız ya? Hey bizim Türk milleti, faydalı bir şey teklif edildi mi su görmüş eşek gibi geri geri gider. Haklısın bey, 937'de gitsem 937'de 6 sene yatmış oluyordum, kalıyordu 6 sene. 1 sene 5 ay hesabıyla 30 ayda çıkacaktım, 2,5 senede. 940'ın yarısında dışarıdaydım, 3,5 sene oluyordu. Hey ya Rabbi, bizim Kari Bey beni sevdiğinden mi yaptı, ben kanar mıyım? Büyük oğlu serhoş, ileride geride serhoşlukla edepsizlik yapıyor. Biz burada bulundukça kimse kendisine uymaz. İbrahim dışarıda külhan beyliği yapacak diye Hacı Abdullah içeride yatsın bakalım. Olan oldu, şimdi kızmak faydasız. Kari Bey'in aklı o kadar erer. Karı kız mı, neden böyle aptal olmuş beyim? Şimdi de beni evlendirmeye kalkıyor. Bakalım bizde erkeklik kaldı mı? Erkekliğe ne olmuş? Vallahi benim hiç ümidim yok. Karıyı unutmuşum, gitmişim. Düşündükçe utanıyorum. Bizden erkeklik geçti. Böyle söyleme. Doktorlara sormuşlar. 15-20 gün sonra yine eski hale gelir misin? Hani o günler? Baba, demişsen cennetliksin. Hiç ummuyorum evladım demiş. Hem ya bu devirde evlenmek ne oluyor? Dünya bütün karı kesilmiş, her taraf karı. Kim söyledi? Herkes söylüyor, tren geldi, karıları baştan çıkardı. Dokuma fabrikası açıldı, karılar baştan çıktı. Arkadan bir de tütün fabrikası kurdular. Dışarıda namuslu karı kalmamış diyorlar. Öyle lakırdılara kulak asma. Dışarıda namuslu karı kalmamış da akşamdan sonra delikanlılar mektebe nedense yırtıyorlar. Tözey, Adanalı, kör kız, münevver nasıl para kazanıyor? O başka. Ben sordum, elini sallasan bini bin para yemiş. Ağaçların altında, su yollarında, ekin tarlalarında yatı yatı veriyorlarmış. Karı milleti başını açmış da dışarı dökülmüş. Kabahat trende, bir de fabrikalarda. Trenin adam götürüp adam getirmekten, mektup gazete taşımaktan, mal nakletmekten başka bir marifeti yoktur. Bunlar da Malatya ahalisine adam eden işler, fenalık değil. Fabrikalara gelince çalışıp para kazanan karı evde oturan karıdan daha namusludur. O nasıl laf, tövbe yarabbi. Doğru bir laf. Çalışan karı erkekten ürkmez, parası da az çok vardır. Para için de yatmaz. Kaldı iki mesele. Birisi gönlüne dersin, o zaman evde de otursa bir. Yalnız farkı şu, evde oturan kızın karının gönlü kolay olur. Zira bizi erkek zanneder. Halbuysa çalışan kız erkeklerin ne mal olduğunu hemen anlar. Erkeklerin amirlerinden nasıl korktuklarını, haklarını nasıl arayamadıklarını, nasıl yalan söylediklerini görerek, tüh bunlar mı erkek diye başını çeviriverir. Yani daha kolay konuşursun ama daha zor aldatırsın. Evdeki kızlarla konuşmak zordur, lakin onları da aldatmak kolaydır. Bırak beyim, adam bir karıyla konuşur da onu yola getiremez mi? Namuslu ise getiremez. Namusluyu konuşmuyoruz, çalışanları konuşuyoruz. Çalışanların çoğu namusludur, namuslu olmasa günde 12 saat çalışmaz. İnadına mı söylüyorsun bey? Kerane kızları fabrika açıldı, bize iş kalmadı diyorlar. Kulak asma, jandarma bölük kumandanı arslan gibi bir zabit. Kerende dostu var, fabrikada değil. Şimdi fabrikalar karıların ahlakını bozmadı mı? 15 gün sonra çıkacaksın, görüşürüz. Ben de karı bulamayıp kerhaneye mi gideceğim? 12 sene yattıktan sonra senin için çıkar çıkmaz kerhaneye gitmek pek ayıp olur. Bir çaresini buluruz. Alay ediyorsun beyim. Almanlar Rusları yenemez dedim, inanmadınız. Pahalılık olacak dedim, inanmadınız. Ben ne yapayım? Şimdi hafta olmayacak mı? Henüz bir alamet yok. İyi ama 20. yıl dönümünde bunlar az çok bir şey vermeyecek mi? Bakalım. Önümüze daha 3,5 ay var. 1-2 ay sonra ben sana söylerim. Böyle diyorsun da arkadaşlar sana kızıyor. Hatır için laf söyleseydim mahpus olacağıma mebus olurdum. Kızmalarına gelince isterlerse bana kızsınlar. Kızsınlar da bizim millete en evvel kızmayı öğreteceğiz. Korku yüreğimize işlemiş de hepimiz kızmayı unutmuşuz. 4. Bölüm. Telgrafçı Abdurrahim Bey'in karısını İstanbullu pek başka türlü hayal etmişti. Bir kere bila istisna herkes kadının dünya güzeli olduğunda ittifak ediyordu. Kız eline su bile dökemezmiş. Kadını gördüğü zaman İstanbullu fena halde sükutu hayale uğradı. Buradaki dünya güzeli sözü halkın ruhunda fazlasıyla mevcut olan tabii ve basit roman ihtiyacından doğmuştu. Dünya güzeli bir kadını şurada boynu bükük bırakıp daha çirkin bir kıza sevdalanmak, sonunda bu sevda yüzünden elini kana bulayarak kendisini de ailesini de perişan etmek. Demek ki kadın çirkin olursa faciada şaşılacak bir taraf kalmayacaktı. Halk ne kadar kolay aldanıyordu. Bütün mefhumlar gibi çirkinlik ve güzellik de onun için mutlak şeylerdi. Allah gibi, üstünde münakaşa edilmez şeyler. Abdurrahim Bey'in karısı İstanbulluya göre hatta pek çirkin bir mahluktu. Buradaki pek çirkin dünya güzelinin aksü lamelidir. Evvela pek uzun boyluydu. Yahut da topuklarına kadar inen siyah mantosu onu olduğundan daha uzun gösteriyordu. Sonra pek büyük kemikli ve pek zayıftı. Aynı siyah mantonun gözü aldatması da olabilir. Sapsarı yüzünde, bu yüzde iki karış kadar uzundu, kalın siyah kaşları, yuvarlak, kapkara fakat küçük göz bebekleri vardı. Göz bebekleri çok siyah, çok yuvarlak, çok küçük olduklarından gözlerinin akı insanı şaşırtacak kadar fazlalaşıyordu. Sol yanağı alt alta 3 tane Halep çıbanı iziyle pürtük pürtük olmuştu. Galiba günahtan korktuğu için başını siyah bir başörtüsüyle öyle sarıyordu ki bu mantolu korkunç kadının... Neden korkunç? Kel olmasından insan şüpheleniyordu. Kolları da gayet uzundu. Elleri neredeyse diz kapaklarına değecekti. Ayaklarına tek atkılı uzun burunlu siyah beyazlı rugandan bir parmak topuklu eski moda kunduralar giymişti. Çanta taşımıyor, boya pudra kullanmıyor, yalnız kalın kaşlarına belli belirsiz rastlık çekiyordu. Lüzumlu şeylerini, mendilini, para cüzdanını, evin kocaman anahtarını ceplerinde gezdirdiği belliydi. Bütün bu hengameye iki tane iri altın diş, bir kalın nişan halkası ve dimdik duran inatçı ve hain bir baş ilave edince dünya güzelinin nasıl bir mahluk olduğu anlaşılır. Gayet ağır, tane tane, karşısındakine lütfen ve merhameten hitap ediyor ve iki üç kelimeyle bir köy bağışlıyor gibi yüksekten konuşuyordu. Kelimelerinde taklite benzeyen Kürt lehçesi vardı. Kocasının yüzüne asla bakmıyor, sözlerini sanki asla itiraz edilmezmiş gibi katı söylüyor, oğlan çocuğunu, kızı hiç adamdan saymadığı meydandaydı, canlı değilmiş de bir malmış gibi mutlak surette mülkiyeti altında tutuyordu. Evinde kimseye ehemmiyet vermediği için mi böyle müstebitti, yoksa kendisine hiç ehemmiyet verilmeye, o da artık öteki insanları saymaz mı olmuştu? İstanbullu bunu çok düşündü. Hatta bir konuşma arasında Abdurrahim Bey'in ağzını aradı, lakin inandırıcı bir neticeye varamadı. Bu iki insan karı kocadan başka her şeye benziyorlardı. Evlendikleri halde birbirlerine ölünceye kadar zıt yaşayan ve bir arada görüldükçe birbirlerinin şahsiyetini gülünç edecek kadar ezip bozan çiftler çoktur. Fakat bunlar kadar bu hissi ilk anda ortaya koyan bir aile daha olamaz. Bayan Abdurrahim sözü söz bir ablaya benziyordu ki evlenmek için onu hiçbir yere görücü göndermek caiz değildi. Çünkü dünya üzerinde bu görümceyi gönül rızasıyla kabul edecek kadar cesur bir genç kız, bir genç kadın bulunamazdı. Bu kadın evinde mutlaka ekmekleri kilitler, çocukları kızgın maşayla döverdi. Henüz 4 yaşında olan kız çocuğu daha şimdiden tıpatıp anasına benziyordu. Anasına benzediği için de insana yaşamaması lazım imiş gibi acayip ve merhametsiz bir şeyler hissettiriyordu. Lakin oğlan henüz 7 yaşında olmasına rağmen büyük bir şahsiyet sahibiydi. Babası odada olmasa çirkin mürebbiyesiyle beraber buraya bizzat misafir gelmiş bir şehzadeyi hatırlatıyordu. Son derece güzeldi. Siyah kıvırcık saçları geniş ve akıllı alnına düşüyor, çok bilmiş ve kederli gözlerini gölgeliyordu. Anası konuşurken kadının pot kıracağından ve bu suretle haysiyetini zedeleyeceğinden çekiniyormuş gibi içi sıkılarak yere bakıyor, babası konuşursa iftarla başını kaldırıyordu. En sonunda elini masaya vurarak son sözü söylemesine, bu mahvedici ve asla bir neticeye bağlanmaz gibi devam eden münakaşayı bir tek kelimeyle makul bir yola sokmasını İstanbullu her an bekledi. Abdurrahim Bey ellerini ovuşturarak karısının tabii bu sıralarda pek sinirli olduğunu, kendisi de konuşmada hazır bulunursa belki yardımı dokunacağını, bunu lütfen kabul etmesini rica etmişti. Deminden beri bazen Türkçe bazen Kürtçe görüşüyorlardı. Kadın İstanbullunun orada olmasına ehemmiyet bile vermemişti. Lakin kocasının tahmini hilafına sanki onu mutlaka yalancı çıkarmaya evvelden karar vermiş gibi hiç sinirlenmiyordu. Üzerinde hakarete uğramış, kadınlık gururu yaralanmış bir hal de yoktu. Hep aynı sesle kelimelerin hiçbir yerinde alçalıp yükselmeden, yüzünde en küçük bir hareket olmaksızın, ya pek ehemmiyetsiz, yahut da bu odadaki insanları zerre kadar alakadar etmez bir mevzudaymış gibi konuşuyordu. Avukatın kanaatine göre mektupları ve resimleri mahkemeye mutlaka ibraz etmek lazımmış. Yoksa en ağır cezayı verirlermiş. Cezanın azaltılması için mektuplar ve resimler mahkemeye teslim edilecek. Başka çare yok. Kendisi şimdilik memlekete gitmek taraftarı değil. Bu mahkeme işi hele neticelensin. Mektuplar ve resimler. Mektuplar ve resimler. Mektuplar ve resimler. Kadın gittikten sonra Abdurrahim Bey ile İstanbullu erkek erkeğe meseleyi bir daha müzakereye giriştiler. Kızın el yazısıyla mektuplar var mı? Olmaz mı? 400-500 mektup var. Bazısı tabii uzun, bazısı küçük puslalar. Bayram tebrikleri, ne dersiniz, mahkemeye bir faydası olur mu? Kız tarafı ne söylüyor? İftira ediyorlar diyor kız. Kız tarafı mahkemeye hiç gelmiyor ki. O kadar ısrar ettim kızı babasını yahut eniştesini mahkemeye getirsinler diye. Olmadı. Avukatları var, namussuz bir herif. Siz ne fikirdesiniz? Bilmem ki, çok ceza verirler mi dersiniz? Cezayı bırakın, kızı hala seviyor musunuz? Ne demek, elbette seviyorum. Bana ceza verirlerse, kızla başkasıyla evlenmeye kalkarsa vurduracağım. Öyleyse mektupları mahkemeye vermemek lazım. Tabii başkasıyla evlense vurduracağım sözüne inanmıyorum. Yaptıramazsınız diye değil, yaptırmak istemezsiniz diye. Çünkü, durunuz sözümü bitireyim. Çünkü böyle bir iş mertliğe sığmaz, bu bir. Bir de elbet avukat bizden daha iyi bilir ama kanun bize her mektup yazan kızı sokak ortasında vurmak müsaadesi vermiyor sanırım. Hanım neden böyle söylüyor? İstanbullu hanım intikam almak istiyor dememek için öksürdü. Hanımefendi tabii bunu kendiliğinden söylememiştir. Belki komşuların fikridir. Bir kere avukatla görüşürüz. Birdenbire sustu. Aklına fena bir ihtimal gelmişti. Karşısında asabiyetle yüzünü kırıştırarak ve erkek görünüşüne rağmen şu anda bir küçük çocuk kadar aciz ve yardıma muhtaç olduğundan şüphe etmediği adamı ürkütmemek için kelimeleri arayarak "İsabet ki," dedi, "yani güzel bir tesadüf bize yardım etmiş. Mektuplar yanınızda elbette."
"Hayır, evde."
"Evde mi? Hanımefendi nereye sakladığınızı bilmiyor mu? Ararsa bulamaz mı?"
"Neyi arayacak? Mektupları mı?"
"Evet."
"Aramaya lüzum yok, kendi sandığında."
"Efendim?"
"Sandığında dururlar."
"Okuma bilmez mi?"
"Bilir."
"Öyleyse?"
"Anlayamadım beyim."
"Sizin için danışıyor öyleyse."
"Kadın kısmı kocasının emri olmadıkça kendi başına bir iş yapamaz. Bizim taraflarda ayıptır."
"Anlayamıyorum."
"Neyi anlayamıyorsunuz? Bizim hanım büyük yerin kızıdır. Bizde asıl zade kızları nefisli olur. O sebeple her birinin başlığı 2-3 bin liradır. Ben amcamın kızı olduğu halde bizimkine 3 bin lira başlık verdim."
"Öyleyse hanımefendiyi nasıl görücü yolladınız? Kendi üzerine ortak getirmek üzere kız istemeye nasıl gitti?"
"Ben yollamadım ki, kendisi gitmiş."
"Aklım ermiyor."
"Ermeyecek bir şey yok. Bizde böyle bir iş oldu mu karı kocasının sevdiğini gidip isteyecek. İstemezse ayıp. Erkek canlısı demesinler diye. Bizim karılar İstanbul karılarına benzemez beyim. Zaten anasının 3 tane kuması vardı, alışıktır."
"Tevekkeli, işiniz iş. O sebepten el kızıyla mektuplaşmışsınız."
"Mektuplaştık ama şimdi ne yapacağız?"
"Madem ki hanım yenge sizin sözünüzden çıkmaz, mektupları mahkemeye vermemeli. Bence bundan başka çare yok. Kızcağız adam gönderdi, yalvarıyor. Mektupları vermemeliyiz. Sizi her zaman mert bir insan gibi düşünür. Sonra bir genç kızın namusunu daha fazla paymal etmek yaraşmaz. Sizin erkekliğinize güvendi. Ailesine karşı, memlekete karşı onu korumaya mecbursunuz."
"Mektupları vermesek bize ne kadar ceza keserler?"
"Bilmem, en fazla 12 sene sanırım. 2 sene yatarsınız, asri cezaevine gidersiniz. Topu topu 6,5 sene. Benim daha şimdiden yattığım ceza, daha çok gençsiniz."
"Ben cezadan korkmuyorum. Kız beni beklemez de birisine varır diye düşünüyorum."
"Daha iyi ya, mektupları mahkemeye ibraz etmek herhalde onu sizi beklemeye zorlamak için tutulacak biricik yol değildir. Bilakis siz onu rezaletten kurtarırsanız hakkınızda başka türlü düşünecektir."
"Pekala, şimdi ne yapalım?"
"İlk iş mektupları buraya getirteceğiz. Kadınlar ne kadar metin olursa olsunlar, böyle meselelerde kendilerine güvenmek olmaz. Komşular aklını çelerler, avukat belki ısrar eder. Mektuplar ve resimler emniyet altında bulunmalı."
"Haklısınız, mektupları getirteceğim. Bir kere siz okursunuz, bir faydası olursa. Resimleri de getirteyim mi?"
"Resimleri de getirdiniz. Lakin vermeyeceğinizi söylemek doğru değil. Mahkeme için istiyormuş gibi davranınız."
"Lüzum yok ama, baş üstüne."
Abdurrahim Bey başındaki Arap kefiyesini baba yiğit bir hareketle düzelterek odadan çıktı. İnsanların şerefi, haysiyeti, namusu, tek kelimeyle mukadderatı bazen nasıl tehlikeye düşüyor, hiç tanımadıkları adamların elinde kalıyordu. Hayat doğrudan doğruya bir romandan ibaretti. Yaşayan her şey bir romandı. İstanbullu mesleğinin ehemmiyetini meydana çıkaran bu vaka karşısında emniyetle gülerek bir cigara yaktı.